Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Değerli sevgili dinleyicilerimiz, takipçilerimiz, 19. podcast'imize, Biz Kürek Çekelim de podcast'imize hoş geldiniz. Merhaba.
Merhabalar herkese.
Bu bölümde daha önceden de söylemiştik, biraz hidrojenden söz edeceğiz. Bu hidrojen meselesi tabii biraz güncelin içinde mi dışında mı, o şekilde biraz mütereddidiz. Aslında biz değiliz pek, çünkü oldukça güncel bir konu. Ama mesela Türkiye'deki don olayı sebze meyve fiyatlarının yüksekliği kadar değil. Biz de tadını aldık. Dinleyici sayımız çok yükseliyor güncel olaylardan konuşunca. O nedenle biraz hidrojeni güncelleştirip aktarmaya çalışacağız. Kurnaz'cığım, becerebilir miyiz?
İnşallah.
İnşallah bakalım. Şimdi nereden başlıyoruz Kurnaz?
Şimdi kimyacı olan sensin. Dolayısıyla sen hidrojen anlatacaksın bugün. Ben de olur mu abi öyle şey diyen kişi olacağım.
Evet. Bu iş böyle güzel, yalnız bana da iyi davran çünkü ben jeolog değilim, material scientist değilim, biraz material scientist'im. Ben bir katalizörcüyüm ama hidrojeni son 25 yıldır ciddi şekilde üretiyoruz. Biz bu işin hidrokarbonlardan hidrojen üretme kısmında uzmanlaşmış bir laboratuvarız. En azından ilgilendiğimiz 3 ana konudan biri bu. O tarafını biliyoruz ama hidrojeni bir genel olarak şöyle anlatalım. Şimdi hidrojen bir kere en basit, en küçük ve en hafif elementimiz. Yani en basit, en küçük, en hafif element. Burada zaten ortaokul, lise bilgimizden hatırlarsınız, periyodik tablo vardır. Periyodik tablonun en sol, en üstündedir hidrojen. Bakarsın onu öğretmişlerdir hepimize alkali metaller diye. Alkali metalde değildir. Sadece bir protonu vardır. O pozitif yüklü ufak atom çekirdeğinde bulunan proton. Yanında hiç nötronu yok. Yani en azından en fazla bulunan hidrojen elementinde böyle bir şey yok. Ama güneşte döteryumda bulursunuz, yani yanına bir tane nötron gelir. Bir de o protonun etrafında dönen bir tane elektronu var. Nedir bunun özellikleri? Çünkü daha sonra söz edeceklerimiz hep bu özelliklere bağlı olan şeyler. Bir kere çok reaktif bir elementtir. Yani hemen reaksiyona girmek istiyor. Onun için doğal olarak biz hidrojeni moleküler hidrojen olarak görürüz. Element olarak görmeyiz. Yani iki tane hidrojen atomu bir araya gelir, onu laboratuvarlarda görürüz. Tüplerin içinde üretilmiş hidrojen olarak. Doğada bu şekilde, ama tek element olarak görmemiz mümkün değil. Bir de suda mesela bir sürü hidrojen var. Hidrokarbon dediğimiz metandan, yani doğal gazdan tut, petrol ürünlerine, petrol derivatiflerinin hepsinde hidrojen mevcuttur. Ve hidrojen hemen hemen tüm elementlerle bağ yapabilir özellikleri. Çünkü özellikle elektron eksiği olanlar hidrojendeki tek elektrona çok düşkünlerdir. Bütün hemen hemen organiklerde de, yani işte bizim kendi bedenimizi oluşturan hücrelerimizde de bol bol hidrojen vardır. Biraz daha devam edersek, bu hidrojen aslında çok çok önemli bir element. Niye? Bizim evrenimizin kütlece %75'i bir kere hidrojen. Ve bizim güneşimiz gibi diğer bütün yıldızlarda da hidrojen var. Ama dünyamızda dediğimiz gibi daha çok, büyük çoğunlukla hidrokarbonlarda, organiklerde ve suyun içinde var. O hidrojen dediğimiz H2, yani doğal hali, ürettiğimiz müddetçe var. En azından bugünlere kadar hep öyle düşünüyorduk. Onu da anlatacağım size. Şimdi bu hidrojen molekülü, H2 dediğimiz şey, diyelim var elimizde. Bir kere nasıl ki hidrojen element olarak, atom olarak en ufaksa, hidrojenin molekülü de çok ufak. bu hidrojenin difüzyonunu çok kolaylaştırıyor. Highly diffusive. Çok difüzif. Kurnazcığım, difüzive ne diyebiliriz?
Her şeyin içinden geçiyor.
Her şeyin içinden geçiyor. Hele gazların içinden geçiyor. Ve bu arkadaş membranların, katıların içinden de kendi boyutundan bir tık büyük bir şey, bir por, gözenek buldu mu tıkır tıkır geçiyor. Ve o kadar küçük ki paslanmaz çelik, cast iron vesaire de eğer içinde çok bekletirsen bunların bünyesine bile nüfuz ediyor ve onları kırılgan hale getiriyor. Yani bu kadar aslında küçüklüğü dolayısıyla problemli bir molekülümüz.
Problemli demeyelim de doğası o.
Doğası o. Öyle yani. Sen de var olanı mümkün olduğu kadar değerlendirmeye çalışıyorsun. Tabii bu özelliklerin üstüne hidrojenin enerji içeriği 120 megajül bölü kilogram gibi çok büyük bir değer olunca bu hidrojenin kullanımı çok önemli bir hale geliyor. Çok önemli bir element haline geliyor.
Evet hocam, şimdi millete bir anlat bakalım, bu 120 megajül kilogram ne demek?
Şimdi bu büyük bir değer.
Ne kadar?
Şöyle söyleyelim, mesela bütün herkes evinde doğalgaz kullanıyor. Mesela her tarafa doğalgaz geliyor. Bu doğalgaz metan. Metan da bu 50 civar aynı unitlerle. Yani 120 yerine 50.
Yani 2,5 katı metan.
2,5 katı metanın. Ama gittin mesela benzine baktın, bu 44 megajül bölü kilogram civarında. Dolayısıyla yani böyle 2,5-3 faktör çarpan kadar daha yoğun bir enerji içeriği var hidrojende mes olarak. Kütlece. Şimdi kütlece aslında bunun çok yüksek olması normal. Çünkü hidrojen çok hafif bir şey. Bu oradan kaynaklanıyor. Şöyle de bir şey söyleyelim. Bizim çok uzun yıllardır, son böyle diyebilirim ki 8-10 yıla kadar hep kullandığımız bir şey vardır hidrojenle ilgili. Hidrojen enerji kaynağı değil, enerji taşıyıcısıdır. İngilizce energy carrier diye geçer. Şimdi bu energy carrier lafının nedeni aslında şu. Bir kere hidrojen molekül olarak normalde doğada büyük miktarda bulunmuyor. Hep bağlı hidrojen bulunuyor. Suyun içinde, metanın içinde hidrojenimiz var. Ama hidrojenin kendisi yok. Hidrojen hep üretilen bir şey insan tarafından. Böyle görülüyordu. Bir de bu hidrojen tıpkı elektrik gibi depolanabiliyor. Yani hidrojeni sen üretiyorsun, bir tüpün içine koyuyorsun. Depolanabiliyor. Ondan sonra bu tüpü taşıyabiliyorsun. Ya da hidrojeni bir tane uygun boru hattı yaparsan başka bir yere taşıyabiliyorsun. Dolayısıyla taşınabilir de bir meta. Ondan sonra da götürdüğün yerde enerjiye çevirebiliyorsun. En azından yakıyorsun vesaire, enerjiye çevirebiliyorsun. Dolayısıyla bu elektrik gibi bir şey. Biz kendimiz üretiyoruz, biz kendimiz depoluyoruz, taşıyoruz, enerjiye çeviriyoruz. Bunun adı enerji carrier oluyor. Ama son yıllarda bu değişmeye başladı. Niye? Takip edenler bilir. Son yıllarda doğal hidrojen yer kabuğunun içinde depolanmış olarak bulunan hidrojen var ve bunun miktarı çok yüksek. Bunu eğer çıkartırsak şöyle olur, böyle olur diye bilgilendirme geliyor. Şimdi burada aslına bakarsanız bunun belirlenmiş yatakları belli ülkelerde var şu anda, ama daha fazla da olabilir. Çünkü yerin altına iyice indiğin zaman bunu bulabilirsin. Bulma nedeninizi de anlatacağım. Bunun varlığı aslında hidrojeni ya doğalgaz gibi çıkarılabilir bir şey, bir meta haline getiriyor. Ve bunu birincil bir enerji kaynağı haline getiriyor. Aslına bakarsanız bu hidrojen yatağı diyelim Türkçe, rezervuarlarını buluyor olmalarının ve ya bunu çıkartabiliyor muyuz acaba demelerinin sebebi, son yıllarda özellikle bu exploration dediğimiz araştırma, yani yer altında ne var araştırmalarında ve delme teknolojilerinde, mesela petrol çıkarma, doğalgaz çıkarma teknolojilerindeki çok büyük gelişme. Dolayısıyla ya biz bunu çıkartabilir miyiz acaba? Mesela biz Kurnaz'la konuşuyorduk. Kurnaz'ın elinde bir tane makale var. Makale ne diyor Kurnaz'cığım?
Ya makale temelde diyor ki arkadaş, var tabii. Haberlerde çok geçti bu, deniyor ki 170 bin sene yakacak hidrojen var falan. Evet, var. Olabilir. Ama bu mesela yerin 80 kilometre altında. Bunun önemli bir kısmı.
Tabii.
Burada tabii şunu söylemekte fayda var. Şimdiye kadar insanlığın yerde açtığı en derin delik, çukur bile değil, delik. Yani matkaplarla girip açtığımız delik 10 küsür kilometre. Yani 80'e hayalimizde ulaşamayız. Niye ulaşamıyoruz?
Şimdi şöyle, sen bir tane diyelim herhangi bir şey çıkarttın, yukarıya doğru basman lazım ve onu delmek için bir sürü ekipman kullanıyorsun. Yerde aşağıya doğru indikçe çok yüksek basınç, çok korosif yani paslandırıcı bir ortam ve çok yüksek sıcaklığa gidiyorsun. Öyle 10 kilometreye falan indin mi? Buna dayanacak olan malzeme hani 3 saat, 5 saat, 1 ay dayanır da uzun süreli dayanması pek mümkün değil. Yani hem çok korosif, hem sıcaklık çok yüksek, hem de basınç çok yüksek. Dolayısıyla burada bir derine inme problemi var. Yani drilling, bizim delme teknolojileri çok gelişti de işte efendim petrolü evvelden sadece dik deliyorlardı, şimdi yana doğru gidiyorlar, içine suda çözülmüş bir özel çözelti basıyorlar, gözeneklerin içinde çözülmüş petrolü de alıyorlar, yere çıkartıyorlar. Dolayısıyla yüzlük mesela kabul edilmiş bir rezerv varsa evvelden bunun 35'i çıkarılabilir haldeyken şimdiki çıkarılabilirlik 60'a bazen 65'e 70'e çıkıyor falan. Buna güveniyorlar ama bu hidrojenin ancak yere yakın böyle 3000 metreye kadar falan olan kısmı aslında çıkarılabilir. Ha bunun da miktarı büyük olduğunu söylüyorlar ama ona bakmak lazım. Çünküsüne birazdan geleceğiz. Şimdi bu hidrojeni dedik ya artık ya dünyanın kabuğunda var, biz bunu çıkartabiliriz arkadaş, o çok büyüğüz falan. Bir de şöyle bir şey var. Bizim kendi ürettiğimiz hidrojen, mesela daha önce söz etmiştik, green hidrojen dediğin, suyu alıyorsun, elektrolizle hidrojen ve oksijene çeviriyorsun, orada hidrojen üretiyorsun. Ama bu suyun elektrolizi için gerekli olan enerjiyi de mesela rüzgar türbününden alıyorsun. Buna biz green hidrojen diyoruz. Artık teknoloji bu green hidrojeni büyük, yüksek scale'li sistemlerde yakıt olarak kullanabiliyor. Hidrojenin primer, birincil enerji kaynağı olarak yavaş yavaş kabul edilmesinin nedenlerinden biri de bu. Mesela Japonlar daha yeni bunu çelik üretiminde kullanıyorlar. Amonya üretiminde hep hidrojen kullanılıyor. Çünkü amonya dediğin bir nitrojene 3 tane hidrojen bağlıyorsun. Ve yüksek sıcaklıklı endüstriyel bir sürü proseste de hidrojen kullanılıyor. Şimdi burada doğal hidrojen dedik, bizim dünyanın kabuğunun içinde bulunuyor. Bu hidrojen nereden çıkıyor arkadaş? Öyle ya, değil mi? Kurnaz, merak etmiyor musun?
Vallahi Allah'ın hidrojeni nereden çıkıyorsa çıkıyor.
Allah'ın hidrojeni. Şimdi abi şöyle bir şey var. Ben de bunu hafiften incelediğim zaman çok mantıklı. Yani ben bu işin içine giren malzemeleri öğrendiğim anda tabii katalizörcü olduğum için gayet rahat şekilde ne olduğu konusunda yorum yapabiliyorum. Şimdi özel tipte kayalar var. Buna ultrafamik kayalar deniyor. Ve bu kayaların içinde yüksek sıcaklıkta böyle 300 derece, 400 derece gibi sıcaklıklarda ki onlar aslında moderate yani orta seviyede sıcaklıklardır. Suyla reaksiyona girebilenler var. Suyla reaksiyona girebilen bu kayalar suyun oksijenini çekiyor ve geriye hidrojen çıkartıyor. Bu bir. İkincisi, içinde radyoaktif malzeme bulunan kayalar var. Bu radyoaktif malzemeler ışırken, yani hani radyoaktif decay, nasıl anlatılabilir o?
Radyoaktivitesini saçarken diyelim, en basit.
Saçarken suya rastlarsa onu hidrojen ve oksijene çeviriyor. Efendim demiri çok seviyor oksijen. Su yüksek basınç, yüksek sıcaklıkta demirle reaksiyona girip onu okside ediyor ve ortaya hidrojen çıkıyor. Bu tipte hidrojeni oluşturan doğal süreçler var. Bu süreçlerle oluşan hidrojen yerin çok derinliklerinde oluşmuş olabilir. 100 kilometre falan filan. Ondan sonra başta söz ettik ya, bu çok ufak bir molekül olduğu için her bulduğu yerden difüz edebiliyor, geçebiliyor. Hem difüz ediyor hem penetre ediyor. Yani hem dağılımlanıyor hem de geçebiliyor. Dolayısıyla yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Bunlar gidip de eğer bir caprock denen ve hidrojen ufak ama onu içinde hapsedebilecek kadar katı diyelim, gözeneksiz diyelim, bir rezervuar bulunca orada birikmeye başlıyor. Bizim doğal hidrojen, dünyanın kabuğunda depolanmış hidrojen denen şey de bu. Ve bu tıpkı petrol çıkarma ya da doğal gaz çıkarma teknikleri, ama onun çok daha zoruyla, çünkü hidrojen uçuyor, kaçıyor çok kolay, her şeyler reaksiyona giriyor. Bunun modifiye edilmiş halleriyle bayağı bir teknoloji o. Özellikle 500 metre ile 3000 metreye kadar aralıkta bu görünen hidrojenleri yer üstüne çıkartabiliyoruz diyorlar. Fakat şunu söyleyebilirim. Şu anda bakıldığı zaman Mali'de var, işte Brezilya'da var, Amerika'da var. Yani üretim hacmi olarak oldukça kısıtlı. Ama üstünde çalışıyorlar. Bir tane benim için avantaj olan bir şey var. Mesela Mali'deki adamlar o rezervuardan, ki Mali'deki 1-1,5 kilometre arası bir rezervuarda, hidrojeni çektikçe dipten gelen hidrojen bunu repleniş ediyor. Ne yapıyor? Kurnaz, replenişi nasıl söyleyebiliriz?
Tekrar dolduruyor.
Tekrar dolduruyor. Yani hidrojeni sen çıkarttıkça rezervuara alttan permeation'dan gelen hidrojen doluyor tekrar. Mesela bu doğalgazda pek yoktur. Petrolde kesinlikle yoktur falan.
Doğalgazda hiç yoktur.
Ya şöyle olabilir. Eğer doğalgaz petrolle beraberse, petrolün üstünden de bir hani Rolls Law bilmem ne denir ya, oradan doğalgaz geçişi olabilir ama o çok sınırlıdır ve kaya yapısından gelen bir şey yoktur. Mümkün değil yani. Ama hidrojen dedim mi oluyor.
Bu yerin altında oluşuyor da aynı zamanda. Yani
tabii.
Sen bu hidrojeni çektikçe yerin diyelim 50 kilometre, 80 kilometre altında oluşuyor hidrojen hala. Doğalgaz oluşmuyor.
Bu anlattığımız işte serpentization'dan falan, ve onlar çok hızlı bir şekilde permeation'la, çünkü her taraftan geçiyor bu, orada birikebiliyor. Ama sonuç olarak şu anda dünyada bulunan hidrojenin H2 molekülünün çok çok çok çok büyük miktarı insan tarafından, insanın geliştirdiği teknolojiler tarafından üretiliyor. Serbest olmayan, yani serbest dolaşmayan hidrojenin çok çok büyük bir yüzdesi tamamen insan tarafından üretiliyor. Ve onun kodlarından söz etmiştik. Bunlar değişiyor. Şöyle söyleyeyim size. Green dediğimiz zaman, yeşil hidrojen dediğimiz zaman, işte daha önce açıkladığımız gibi elektrolizörde suyun ayrışmasından elde edilen hidrojen, ama elektrolizörün elektriği ya güneş panellerinden ya rüzgardan elde ediliyor. Efendim, doğal gazdan reformlama reaksiyonuyla oluşturulur ve çıkan karbondioksiti de tutulursa buna mavi hidrojen deniyor falan filan, böyle gidiyor. En kötü hidrojen, kömürü çıkarttın, ondan gazlaştırma ve birkaç reaksiyon, ondan boğmayayım sizi, elde edilen hidrojen, ki ona da siyah ya da kahverengi hidrojen deniyor. Ama bu hidrojenle çok fazla karşılaşacağız, size söyleyeyim. Hidrojenin kullanıldığı teknolojileri de başka bir podcastimizde birkaç hafta sonra, tekrar biz güncel konularımıza döndükten sonra, daha çok Kurnaz'ımın konuştuğu, benim de böyle yandan hafif dürttüğüm konular, ondan sonra tekrar geri döneceğiz. Kurnaz'cığım.
İnşallah. Çünkü ben bu hafta meclisteydim.
Hah, bir de onu anlat bize.
Bu zirai don konusunda konuştuk falan. Ya anlatılacak bir şey yok. Şu anda iklim kanunu var. Mecliste geçti, geçmedi. Geçerse ne olacak, ne bitecek? Bütün bunlar bu gelecek haftanın konuları. Çünkü salı günü meclise gelecek. Bakalım tamamen mi geçiyor, nasıl geçiyor? Dedikoduları anlatırız bu konuda.
O zaman bu 19. podcastimizde ben konuştum, gevezelik ettim.
Estağfurullah.
20. podcastimizde de Kurnaz'ım konuşacak ve bu bizim ülkemizde en azından kanun çerçevesi, yönetmelikler tabii bu kanundan sonra çıkacak. Onlar nereye gidiyor? Onları da 20. podcastimizde sizlerle paylaşacağız. Biz tekrardan Artizan gruba teşekkür ederim. Özge'mize, sesimizi düzelten yaşam bilimli kardeşimize, ve size veda edelim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Artisan Podcast.